Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
Günaydın Güven Bey, merhabalar.
Günaydın Ömer Bey.
Günaydın.
Günaydın Özdeş.
Açık Bilinç'te bugün bir konuğumuz yok galiba. Siz bir konuyu takip edeceksiniz. Siz de yapar mısınız açılışı?
Tabii, ben aslında gelecek hafta tartışacağımız bir konuya giriş niteliğinde bir program yapayım dedim. Ahlaki açmaz konusundan biraz bahsedeceğim. Niye böyle bir konu aklıma geldi onu da birazdan söyleyeyim. Şimdi yeni yayın döneminin ikinci haftasındayız. Aslında pek çok şey birikti. Yani Amerika'da üniversitelerde olan olayları biliyorsunuz, takip ediyorsunuz zaten Açık Gazete'de, dinliyoruz. Genellikle apolitik bir grup olduğu düşünülen Amerikan üniversite öğrencileri büyük bir sorumluluk duygusuyla hocalarının yapmadığı şeyleri üstlenmiş durumdalar. İşte sizin de takip ettiğiniz gibi filan. Belki günün birinde o konuda bir program yaparız. Bir başka programı da istakozlar üstüne yapmak istiyorum. Çünkü Türkiye'de epey bir istakoz rüzgarı esti. Gerçi artık geride kaldı gibi gözüküyor ama şöyle ilginç bir rivayet var mesela. Bunu belki duymamışsınızdır. 18. yüzyılın sonlarında Massachusetts'teki hapishanelerde mahkumlar isyan çıkartıyorlar. Çünkü haftada 3 günden fazla istakoz verilmesini istemiyorlar yemek için. Çünkü güzelmiş. İstakoz çok bol bulunan ve ucuz bir şey. Yat kalk istakoz yiyoruz, yeter artık bıktık filan diye böyle bir isyan olduğu söyleniyor. Bu gerçi bir rivayet. Bunun tam doğru olmadığını söyleyenler de var filan ama bu konuya da bir başka programda belki detaylıca gireyim diye düşündüm. Tabii beni ilgilendiren şöyle bir soru da var. İstakozlar mesela acı çekebilir mi? İşte duyusal bilinçleri var mı? Biliyorsunuz istakozlar genellikle canlı canlı kaynar suya atılarak pişiriliyorlar. Bu süreç çok acı verici bir süreç olabilir. İstakozlar acı çekmez, o hiç önemli değil diyen bir sürü insan da var. Bunun tersini savunanlar da var. Önceki hafta New York Üniversitesi'nde hayvanlarda bilinç diye bir tam günlük büyük bir konferans oldu. Ben de ona katılmıştım. Orada aslında işte kertenkelelerden yılanlara, balıklardan istakozlara, bütün şimdiye kadar pek dikkatimizi çekmeyen hayvan türlerinde bilinç olup olmayacağını tartıştı bu konuda çalışan araştırmacılar. Çok da iyi bir konferanstı aslında. Biraz da ondan da bahsedeyim istiyorum. Bir başka programı da o konferans sırasında vefatını öğrendiğim felsefeci ve bilişsel bilimci Daniel Dennett hakkında yapmak istiyorum. Bence işte yaşayan felsefeciler arasında en ilginçlerinden ve en yaratıcı düşünürlerden birisiydi. Benim kesinlikle inanamayacağım, hayatta en inanılmaz bulduğum şeyleri bile büyük bir ustalıkla savunabilen bir kişiydi. Yani her konuda fikir birliğinde olduğumuz birisi değildi ama çok iyi bir felsefeciydi bence. Biraz Daniel Dennett'in katkılarını da anmak üzere bir başka program yapayım istiyorum. Bir noktada kendisi Açık Bilince konuk olmak istediğini de söylemişti. Bunu da ayarlamaya çalışırken fakat böyle beklenmedik bir şekilde aramızdan ayrıldı. Maalesef kendi sesini duyamayacağız Açık Bilinç'te ama işte ben onun görüşlerini temsil etmeye çalışacağım. Şimdi önümüzdeki meseleler böyle fakat bugün ahlaki açmaz konusundan bahsetmek istiyorum. Çünkü gelecek hafta sosyolog Nilüfer İsvan ve tarihçi Ervin Şik'in katıldığı bir programda bu iki kişinin birlikte yazmış oldukları Osmanlı'da kardeş katli üzerine bir makaleyi konuşacağız. Şimdi bu da aslında tartışmalı bir konu. Yani bazı insanlar yok öyle bir şey olmamıştır falan diyorlar. Olduğuna dair pek çok bulgu da var. Fatih Sultan Mehmet'in yazdırdığı söylenen bir tür kararname var mesela. İşte diyor ki babam da dedem de böyle yapardı. Yani bir şekilde zaten sürmekte olan bir geleneği yasal olarak kodladığını söylüyor Fatih Sultan Mehmet. Vaciptir diyor. Yani tahta çıkan kişinin işte 60 tane, 80 tane, 180 tane kardeşi varsa bunları öldürtmesi vaciptir. Katli vaciptir. Kendisinin de böyle şeyler yaptığı düşünülüyor. Bu konu tabii aslında bence sosyoloji ve siyaset bilimi açısından, tarih açısından öncelikle ele alınması gereken bir konu. Nitekim konuklarımız da o şekilde tartışacaklar ama ben konuyu bireysel psikoloji açısından da merak ediyorum. Oldum olsun merak ettiğim bir şeydir. Yani şimdi kalıtımla geçen güç dayanan sistemlerde, bir tek Osmanlılarda değil Avrupa'da da işte buna benzer sorunlar haliyle yaşanıyor. Yani siz kalıtımla eğer işte babadan oğla ya da neyse padişahlığı ya da hükümdarlığı geçiriyorsanız o babanın da pek çok oğlu varsa ne olacak? Yani birisi başa geçti ama diğerleriyle kavga mı edecek, iç savaş mı çıkacak filan. İşte bunların önlenmesi amacıyla aslında böyle bir geleneği sürdürdüğünü söylüyor Fatih Sultan Mehmet. O açıdan bakarsanız haklı görülebilecek tarafları da olabilir. Vicdani açıdan bakarsanız hiç haklı görülemeyecek tarafları da olabilir. Bunların hepsini dengeli bir şekilde konuşmak, tartışmak herhalde gerekir, iyi olur diye düşündüm. O yüzden bugün de biraz o konuya giriş yapmak istiyorum. Ahlaki açmazdan kastım. İşte böyle bazen zor kararlar vermek zorunda kalıyoruz ve Türkçe'de amiyane tabirle hani aşağı tükürseniz sakal, yukarı tükürseniz bıyık denir. İki seçeneğiniz diyelim var önünüzde fakat ikisi de kötü seçenekler. İkisini de seçmek istemiyorsunuz. Mümkün olsa başka bir şey yaparsınız ya da bunların hiçbirini seçmezsiniz ama zorlanmış durumdasınız diyelim. Ve bir şekilde yani bu iki seçeneğin ikisi de kötü ama ikisi aynı derecede kötü değil belki. Yani belki bir tanesi kötünün iyisi. O zaman onu seçmeye çalışıyorsunuz. Fakat ikisi de kötü olduğundan dolayı işte bir açmazda kalıyorsunuz. Buna ahlaki ikilem de demek mümkün. Eğer iki seçeneğiniz varsa ama önünüzde üç kötü seçenek de olabilir. O zaman üçlem deniyor. Belki dörtlem de olabilir filan. Bunları düşünmek herhalde mümkün. Genellikle karşımıza çıkan şeyler böyle çok çok çok seçenek gerektirmiyor ama neyse ben bu yüzden ahlaki açmaz demeyi tercih ediyorum. Bir de bu ahlaki açmaz konusunun aslında felsefe literatüründe tabii önemli bir yeri var. İşte ahlak felsefesinde filan da tartışılıyor. Bu konuyu da felsefi detaylarıyla daha kapsamlı bir şekilde ileride ele alacağız diye umuyorum. East Carolina Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan felsefeci Ümit Yalçın bu konularda mesela uzman. İşte bir noktada kendisini konuk edip bu konuyu konuşacağız diye ummaktayım. Şimdi bu ahlaki açmaz konusuna biraz geleyim. Neler ahlaki açmaz sayılır, neler ahlaki açmaz sınıflandırmasına dahil edilmemelidir. Aslında çok kolay bir soru değil. Yani arada bir takım gri alanlar da var. Şöyle bir örnekle başlayayım. Mesela bu aralar Amerika Birleşik Devletleri'nde çok beğenilen, izlenilen bir dizi var. Paris'teki Nazi işgali sırasında işte iki önemli Parisli modacının nasıl davrandıklarını anlatıyor. Bunlardan bir tanesi Christian Dior, öbürü Coco Chanel. İşte farklı hikayeler var. Birisi o Nazilere yardım etti diyor. Öbürü hayır aslında ben Nazilere karşı çıkıyordum, o yardım etti diyor falan. Her neyse burada bir taraftan da tabii bu Nazi işgali sırasında işte bazı Fransızların bir direniş hareketi başlattıklarını görüyoruz. İşte bir takım yeraltı faaliyetlerinde bulunuyorlar. Bir kısmı yakalanıyor. Yakalananlar işte işkence görüyor, öldürülüyor filan. Şimdi şunu sorabiliriz, yani herkes aslında bunu kendisine sorabilir. Siz eğer Nazi işgali altındaki Paris'te yaşayan bir Fransız olsaydınız neyi yapmayı seçerdiniz? Yani işte bir kenarda sessizce oturup bu dönemin geçmesini beklemeyi mi, yoksa mesela işte aktif bir şekilde direniş hareketine katılıp Nazilere karşı bir şeyler yapmayı mı seçerdiniz? Zor kararlar bunlar, çünkü işte direniş hareketine katılanlar canlarını tehlikeye atıyorlar. Bir kısmı ölüyor, işkence görüyor, bugünü bulamamış durumda. Bir kenarda sessizce oturanlar belki buna bıyık altından gülüyor bile olabilirler. Yani işte o aptallar öyle direniş yaptıklarını sandılar. Halbuki bak, biz işte gemimizi yürüten kaptan olarak hayatımızı idame ettirdik diyebilirler. Ama tabii yani peki hayatın anlamı ne filan gibi daha geniş sorulara da buradan gitmemiz mümkün. Bir fare gibi bir köşede oturup işte üç parça yiyeceğini yiyerek hayatını geçirmek mi anlamlı olan, ya da işte yapsam da zaten bir işe yaramaz demek de mümkün. Belki doğru da olabilir filan. Burada ahlaki açmaz eğer bir şey yapmak zorunda kendinizi hissediyorsanız belki var. Aksi takdirde belki de yok. Dolayısıyla bunu böyle bir örnek olarak bir kenara koyalım. Bir başka örnek mesela Sophie'nin Seçimi diye bir film vardı. Hatırlayacaksınız, 1980'lerde. Evet. Meryl Streep oynuyordu. Çok da iyi bir oyunculuk ortaya koyuyordu. Bir romandan aslında uyarlanmış bir film. Bu filmin en çarpıcı sahnesinde Meryl Streep işte galiba bir toplama kampına esirlerin gönderildiği bir tren istasyonunda iki küçük çocuğu var. İşte bir kız bir oğlan. Onlarla beraber giderken bir Nazi subayı bunları çeviriyor. Ve Sophie'ye bir seçim sunuyor. Diyor ki iki opsiyonun var. Ya kızını bana vereceksin, oğlunla işte yoluna devam edebilirsin. Ya oğlunu bana vereceksin, kızınla yoluna devam edebilirsin. İkisini de vermiyorum gibi bir seçeneği de yok Sophie'nin. Çünkü diyor ki adam, o zaman ikisini birden alacağım elinden. Yani var belki böyle bir seçenek ama daha iyi bir seçenek de değil. Sophie'nin seçimi. Ne yapmalı Sophie? Kızından mı vazgeçmeli, oğlundan mı? Tabii ikisinden de vazgeçemiyor. İşte böyle çok dramatik bir an filan. Hatırladığım kadarıyla, yani filmi son zamanlarda bir daha seyretmedim ama sonra galiba Nazi subayı işte çocuklarından birisini alıp götürüyor. Sophie de ona karşı çıkamıyor. Belki zaten diğer çocuğunu elinde tutmak istiyordu filan. Her neyse, yani bu belki daha açık seçik bir şekilde bir tür ahlaki açmaz olarak görülebilir. İki opsiyon var. İkisi de birbirinden kötü. Hangisini seçsin Sophie, işte belli değil filan. Şimdi benim bu konuda pek çok tabii bu ahlaki açmaz örneği vermek mümkün. Bir tanesinden daha bahsetmek istiyorum. Bir tramvay deneyi diye bilinen bir deney var. Malum bundan yaklaşık bir 10 sene falan önce galiba uzunca detaylıca bahsetmiştik.
Evet, hatırlıyorum ben de.
Evet, açık bilinçte. Dolayısıyla uzun boylu hepsini anlatmayacağım ama yani kısaca bir hatırlatma olsun diye söyleyeyim. Bu aslında bir felsefecinin bir düşünce deneyi olarak ortaya attığı bir şeydi. Daha sonra deneysel çalışmalar da yapan Joshua Green diye bir felsefeci, genç bir felsefeci, bunu işte insanlara fonksiyonel MR görüntülemesi yaparken sormaya ve insanların verdiği farklı kararlar sırasında işte böyle bir ahlaki açmazla karşılaştıklarında beyinlerinde neler olduğuna filan bakmaya karar verdi. Çok meşhur oldu. Daha sonra psikolojiye geçti. Joshua Green Harvard Üniversitesi'nde psikoloji bölümünde öğretim üyeliği yaparak sürdürüyor akademik kariyerini. Şimdi şöyle, tramvay deneyi de bu işte hani nostaljik tramvay falan gibi bir tramvay olduğunu düşünün. Bunların hepsi bu nostaljik tramvayda olduğu gibi mesela tekerlek üstünde gitmiyor. Galiba modadaki tekerlekli bir tramvaydı. Bazıları da işte raylı sistemler üstünde gidiyorlar. San Francisco mesela böyle biraz İstanbul gibi çok tepeleri olan, dik yokuşları olan, dolayısıyla tramvayın bazen yokuş yukarı işte raylı sistemde bir tür itme çekme sistemiyle çalıştığı filan bir tür tramvay. Böyle bir tramvayda diyelim siz yokuş aşağı gidiyorsunuz ve yani düşünce deneyi ya bu, dolayısıyla kabul edelim ki şansına tesadüfen bir tek siz varsınız tramvayda, başka hiç yolcu yok. Bir tane de tramvayın işte vatmanı var. Fakat vatman bir kalp krizi geçiriyor ve ölüyor. Dolayısıyla tramvayında frenleri patlamış durumda, yokuş aşağı son sürat gidiyorsunuz. Nerede duracak, ne zaman duracak o da belli değil. Derken ileride yolun üstünde, yani bu rayların üstünde oynamakta olan 5 çocuk görüyorsunuz. Yine bu düşünce deneyi, peki hadi şeyleri, itirazları önden bertaraf etmek için şöyle diyebiliriz. Mesela tam o sırada bir tabela görüyorsunuz. İşte dikkat, sağırlar okulu, sağır çocuklara dikkat edin, işte duymayabilirler falan yazıyor mesela. Çocuklar da diyelim bu okulun öğrencisi, duymuyorlardı, oyuna dalmışlar filan. Ve yani işte yarım dakika içinde tramvay onlara çarpacak ve 5 çocuğu öldürecek. Fakat tam o sırada fark ediyorsunuz ki tramvay bir makasa doğru yaklaşıyor. Bir çatala geliyor ve siz aslında tramvayın freni patlamış olsa da, yani tramvayı durdurma imkanınız olmasa da vatmanın işte dümenini sağ tarafa doğru kırarak makastan diğer yola tramvayı sevk etmeniz mümkün. Bunu fark ediyorsunuz. Fakat aynı zamanda da fark ediyorsunuz ki tramvayı eğer diğer yola sokarsanız, diğer yolda da yine kendi başına oynamakta olan ve oyuna dalmış ve sizi görmeyen bir tane çocuk var. Dolayısıyla önünüzdeki seçim şu: ya hiçbir şey yapmayacaksınız, 5 çocuğu öldürecek tramvay, böyle olacağını varsayalım, düşünce deneyi bunu diyor, ya da işte dümeni sağa kıracaksınız, o 5 çocuk kurtulacak, siz diğer yola gireceksiniz, fakat diğer yoldaki bir çocuğu öldüreceksiniz bu sefer. İkisi de kötü seçenekler, yani bir çocuğu öldürmek de kötü, 5 çocuğu öldürmek de kötü. Bunu bir ahlaki açmaz olarak görürseniz, peki yani bunların içinde kötünün iyisi bir seçenek var mı? Hangisini yapayım diye düşünebilirsiniz. Benim bu soruyu sorduğum insanlar genellikle işte tabii kırardım o zaman dümeni. Bir çocuk ölsün, diğer 5'i kurtulsun. 5 çocuğun yaşaması bir çocuğun yaşamasından daha iyi değil mi falan diye hemen bir cevap veriyorlar. Fakat tabii konu aslında biraz daha zor. Yani bunun üstünde benim de ilk insiyaki cevabım buydu, ama biraz daha düşündüğünüz zaman görüyorsunuz ki aslında o kadar kolayca cevap vermek mümkün değil buna. Şöyle bir analojiyle mesela bu 5 çocuk yerine bir çocuk ölsün seçeneğini seçenleri zorlayan bir analojiyle karşı çıkılıyor literatürde. Diyelim işte doktorsunuz mesela Filistin'de, işte İsrail bombalıyor falan, böyle yıkıntılar içinde siz bir takım insanların hayatlarını kurtarmaya çalışıyorsunuz. Ameliyathaneye 5 tane çocuk getirmiş durumdalar. Bir tanesinin işte karaciğeri iflas etmiş, öbürünün böbrekleri iflas etmiş. Hepsi ölmek üzereler, 5'i de. Ve bunlara işte böyle organ nakli yapacak elinizde böbrekti, karaciğerdi falan gibi şeyler de yok. Çaresizlik içinde hastanenin koridoruna çıkıyorsunuz ve orada işte annesi babasıyla gelmiş ve bir kenarda oyuncaklarla oynayan sağlıklı bir, aynı yaşlarda bir çocuk görüyorsunuz. Diyelim şu da garanti olsun. Yani siz bu tek çocuğu aldınız, işte öldürdünüz, organlarını diğer çocuklara naklettiniz, diğer çocukların hepsi yaşayacak diyelim. İşte kan uyuşması var falan, bir takım komplikasyonları felsefeciler düşünce deneyi ile bypass edebiliyorlar. Öyle olduğunu varsayalım. Yani tamamıyla size kalmış vaziyette. Yine benzer bir seçenekle, iki seçenekle ya da ikilemle, açmazla karşı karşıyasınız. Bir çocuğu öldürerek diğer 5 çocuğa hayat vermeniz mümkün. Bunu yapar mısınız? İnsanlar yok o zaman yapmazdım işte ne yapayım yani öbür çocuklarda işte bomba onlara isabet etmiş benim suçum değil filan demeye başlıyorlar. Halbuki tramvaydaki durumda bundan çok farklı bir durum değil. Yani işte beş çocuk yolun üstünde oynuyor, diğer çocuk da diğer yolda oynuyor. Siz bir şekilde müdahale ederek bir çocuk ölsün, beş çocuk kurtulsun diyorsunuz. Yani burada işte şu cevap doğrudur diyebileceğimiz belki bir cevap yok ama insanı zorlayan, ahlaki açmazla yüz yüze bırakan bir durum var. İşte beş çocuk ölsün. Ne yapalım ben bir şey yapmam diyenlerin beyninde neler oluyor işte bir çocuk ölsün daha iyi ben dümeni sağ kırarım diyen insanların beyninde daha farklı şeyler oluyor filan bunlara bakılarak bu düşünce deneyi böyle bir beyin görüntüleme deneyine dönüştürülmüş durumdaydı. Neyse yani genel olarak işte benim ahlaki açmazdan kastettiğim kabaca böyle bir şey. Bir de bu fikir nereden aklıma geldi onu söyleyerek bitireyim. Şimdi ben geçen seneki Mayıs 2023 genel seçimlerinde bir şekilde artık bu iktidarın düşeceğini ve başka bir iktidarın güç kazanacağını düşünüyordum. Ve öyle bir durumda aslında şöyle bir ahlaki açmazla karşı karşıya kalacağımızı da düşünüyordum. Diyelim siz yeni iktidarın başında olan kişisiniz. Eski iktidarın yaptığı pek çok yolsuzluk ortaya dökülecek. Yani bundan çok eminim. Bir kısmı dökülüyor bile aslında hani istemeden başka şeyler yaparken işte fotoğraflarını paylaşırken filan ortaya çıkartıyorlar. Öyle şeyler göreceğiz diyeceğiz ki yok artık bu kadar da olmaz ama yemişler ne kadar da çalıp çıkmışlar falan diyeceğiz. Bundan çok eminim. Peki böyle bir durumda yeni iktidar sahipleri ne yapmalı? Yani emeklerinin, zamanlarının, enerjilerinin ne kadarını bu eski iktidarın yaptığı yolsuzluklardan hesap sormaya ayırmalı. Ne kadarını ise işte bir sonraki seçimde de kendilerini yeniden iktidarda tutacak hizmetlere ayırmalı. Bu aslında son derece pratik ve gerçek bir soru. Yani 2024 yerel seçimlerinden sonra da buna benzer şeyler daha küçük çapta da olsa karşımıza çıkıyor. Bir yerde okudum, hangi belediye olduğunu hatırlamıyorum ama işte bu uzun yıllardır iktidarda olan AKP belediyesinden iktidarı belediyeyi devralmış bir muhalif kişi diyor ki yani bir sürü yolsuzluk olduğuna eminim. Hatta bir kısmı bunların işte kamera kayıtlarında da olmalı. İşte ne bileyim artık rüşvet mi veriliyor ne yapılıyorsa filan. Fakat bir önceki belediye bu kamera kayıtlarının olmadığını, işte bozulduğunu cihazın falan iddia ediyormuş. Dolayısıyla onları yok etmiş, vermiyor. Elde yok kamera kayıtları. Şimdi bu yeni belediye başkanı diyor ki biz aslında bu kamera kayıtlarını alan şirket Hong Kong'da mı Tayvan'da mı öyle bir yabancı şirketmiş onlara başvurduk. Onlar dediler ki yok bizde var bir kopyası bunun da var aslında bozuk filan değildi. İstiyorsanız göndeririz fakat 200 bin dolar karşılığında işte çünkü öyle bir ücreti var falan. Şimdi bu yeni belediye başkanı diyor ki ben bu 200 bin doları buna mı vereyim ve eski belediyenin yolsuzluklarını ortaya çıkartayım. Yani biliyorum olduğunu ama kanıtlayamıyorum. Yoksa bu 200 bin doları işte halka hizmet için mi harcayayım? İşte kent lokantası açayım, kreş açayım, bedava süt vereyim yeni annelere falan. Şimdi bu bence ciddi bir soru. Yani gerçek bir aslında ahlaki ikilem de yanında getiren bir soru. Hiç hesap sormamak bence olacak bir şey değil. Fakat bütün insanın enerjisini, vaktini, gücünü, işte parasını hesap sormaya harcaması da aslında pratik olarak her zaman çok anlamlı olmuyor. Buna benzer sorular sıkça ülkelerin başına tarihte geliyor. İşte mesela Nazi döneminden bahsettik. Nazi dönemi bitti, Almanya yeni bir dönem kurmaya çalışıyor. Fakat o kadar çok insan Nazilerle işbirliği yapmış ki zamanında bunların hangisinden ne kadar hesap soracağına emin olamıyor Naziler. Benzer şeyler işte Güney Afrika Cumhuriyeti'nde de oldu, Bosna Hersek'te de oldu filan. Buna benzer bir durumla karşı karşıya kalacağız diye düşünüyordum ben Mayıs ayı itibariyle. Ve bu ülkelerin bir kısmında mesela gerçekle yüzleşme komisyonları diye komisyonlar kurdular. Bu pratik soruya, bu ahlaki açmaza bir cevap olsun, bir çözüm olsun diye aslında. Çünkü işte herkesi mahkemeye veremiyorsunuz ama en azından işte bazı insanlar itirafta bulunsun ya da nedamet getirsin ya da işte pişmanlık duyuyorlarsa pişmanlıklarını belirsinler ve gerçekte ortaya çıksın, bir şekilde öğrenelim ve böylece bu konuyu kapatmış olalım gibi bir duruş var orada. Böyle bir şeyi Türkiye yapmak ister mi? Böyle bir şeyi insan desteklemeli mi, desteklememeli mi? Ben çok kararlı da değilim bu konuda aslında. Yani çok açık ve net bir görüşe sahip değilim. Dolayısıyla bu konuda bir seri yapayım diye düşünmüştüm. Ahlaki açmaz konusuna da oradan girerim diye düşünmüştüm. Hatta bu konuda çalışan hukukçularla işte önceden sözleştik, haberleştik. Böyle programlar yapmak için 4-5 programlık bir seri yapalım diye. Fakat sonu olmadı. İktidar yerinde kaldı Mayıs 2023'te bildiğiniz gibi. Dolayısıyla ben de bu seriyi yapmayı erteledim, vazgeçtim demeyeyim ama şimdilik en azından anlamı olmayacağını düşündüm. Fakat başka bir şekilde böylece ele alıyoruz. Yani ahlaki açmaz konusunu bugün böyle birazcık anlatmış olayım. Haftaya da işte bu kardeş katli vacip midir, değil midir? Bunu gelenekler, görenekler ve devletin bekası açısından görüp savunmak mı doğrudur? Yoksa işte böyle kişisel vicdan açısından görüp çok yanlış bir şey olduğunu söylemek mi daha doğrudur? Bunları da haftaya konuşacağız diye umuyorum.
Evet, biterken ben de bir ufak bir cümlelik bir soru sorayım. Yani burada ahlaki açmazı bir başka boyutu da katmak gerekiyor herhalde, zaman faktörünü. Yani başta iklim faciası olmak üzere çözüm için vakit giderek daralan bir dünyada yaşıyoruz. Onun için de bunu da hesaba katarak nasıl bir çözüm getirilebilir bilmiyorum, evet. Ama bu da çok önemli bir boyut olarak karşımızda duruyor.
Sizce her orada anda açmaz mı var ki? Fosil yakıtları kullanmakla kullanmamak arasında bence bir açmaz yok orada ama.
Hayır, öncelikle hangisine girişeceğiz meselesi açısından.
Evet, nereden başlayacağız?
Nereden başlayalım açısından? Yani evet, yani Varşova gettosundan bahsedecektim ama vakit kalmadı. Yani Nürnberg mahkemesinde Nazilerin yargılanması sırasında yanılmıyorsam bir gazeteci önemli bir soru soruyor. Binlerce suçlu varken ne kadarını yargılayacaksınız diye soruyorlar mahkemeye. Böyle o mahkemenin başkanı ya da yetkililerinden birisi de bu salonda gördüğünüz kadar diyor. Yani ne kadar yer varsa sanık sandalyesi o kadar. Belki öyle bir faktöre de başvurmak gerekebilir.
Evet, doğru. Yani bunların hepsi çok pratik ve çok gerçek sorular ve işte zaman zaman karşımıza çıkıyorlar. Zaman da mutlaka bir faktör. Yani Sofie, kızını ya da oğlunu bana vereceksin diyen Nazi subayı işte git yarına kadar düşün, yarın karar ver demiyor. Hemen şu anda diyor. Tramvay deneyinde de öyle. Zaman mutlaka insanı sıkıştırıyor. Ahlaki açmazı belki daha da zor hale getiren şeylerden bir tanesi. Evet, doğru. Yani günün birinde umuyorum ki işte hala Açık Radyo'da bir program yapıyor olursam konunun işte gerçekle yüzleşme komisyonları açısından ele alınması ne kadar doğru ne kadar değil filan, bunları da ayrıca tartışıyor oluruz ama şimdilik işte konuyu Osmanlı tarihine bağlayarak gelecek hafta böylece devam edeceğiz.
Tamam, çok teşekkür ederiz Güven Bey.
Peki, ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.